Ayrım 21, Işık Taşı Bir Suskun Nefer, Christian Jacques, sayfa 277. 53. Bölüm. Bunaltıcı bir sıcak vardı. Hakikat meydanını çevreleyen tepelerde hayat durmuş gibiydi. Güneşten kavrulan vadilerde en ufak bir esinti yoktu. Akrepler bile hareketsiz duruyordu. Cesur Panep bu cehennem sıcağında yerinden kalkabilen ve büyük bir rahatlık içinde çalışabilen tek canlıydı. Başı açıktı, küçük bir tulumdaki ılık suyla yetiniyordu. Delikanlının aklındaki tek düşünce payın kendisine gösterdiği vadiden bolca alçı taşı toplamaktı. İki defa yolunu kaybettikten sonra doğru yolu bulmuştu. Aslında bu işi yapmak için en az 3 iri yapılı işçiye ihtiyaç vardı. Kimse müsait olmadığı için Panep ne sıcaklığın azalmasını ne de ekip şefinin emirlerini beklemişti. Ağzına kadar dolu küfeleri omzuna yükleyip köye döndü. Küfeleri alçının hazırlandığı atölyenin önüne boşaltıp yeniden vadiye döndü. Ve böylece güneş batana dek sürekli çalıştı. Suskun Nefer onu köyün girişinde karşıladı. Panep nihayet döndün diye bağırdı. Nerelerdeydin? Ekip şefi inşaat tekniklerini öğrenmem için beni taş ocaklarına sonra da bir tersaneye götürdü. Çok meşgul görünüyorsun. Galiba ilerlemem alçıya bağlı. Onu elde etmek için de alçı taşı lazım. Bu yüzden alçı taşı aramaya gideceğim. Bana miktar bildirilmediği için gerekirse bütün vadiyi getireceğim. Yardım etmemi ister misin? Yalnız başıma üstesinden gelmeye alıştım. İki arkadaş atölyeye kadar yürüdüler. Panep küfeleri boşaltıp alçı taşı yığınına hayranlıkla baka kaldı. Yarın daha çok çıkaracağım. Bu sabah yerini bulana kadar zaman kaybettim. Şu an çok susadım. Işığın senin için soğuk bira sakladığından eminim. Panep 3 litrelik fıçıyı bitirdikten sonra ışığın leziz içi doldurulmuş güvercin yemeğini yuttu. Işık kendini tehlikeye atmışsın diye fikrini söyledi. Gittiğin yer yılan ve akrep kaynar. Sıcaktan bunalmışlardı. Bu hayvancıklar gece olmadan ortaya çıkmaz. Sana bir panzehir verebilirim. Gerek yok, onlardan korkmuyorum. Bir işe başladığımda kimse beni onu yapmaktan alıkoyamaz. Panep arkadaşı Nefer'e heyecanla baktı. Toplantı salonundaki sunağın kapısından sızan tuhaf ışığı sen de gördün. Evet, gördüm. Niçin diğerleri bu konuda konuşmaktan kaçınıyor? Hiç bilmiyorum. Ve öğrenmek istemiyorsun. Ekip şefi bana o kadar önemli bir görev verdi ki gecem gündüzüm dolu. Bu bir sır mı? Nefer gülerek yanıt verdi. Sen de artık hakikat meydanının bir zanaatkarı olduğuna göre söyleyebilirim. Firavun iktidarının ilk yıllarında köyümüzde inşa ettirdiği tapınağın onarılıp büyütülmesini istiyor. Nep Katip Ramose ile birlikte planını çizdiği eseri yapmak üzere beni seçti.
Bu büyük bir şeref.
Daha ziyade ağır bir sorumluluk.
Dürüst ol suskun, hiyerarşide çok aşama kaydetmiş olmadın mı?
Evet, doğru cesur.
Bana bundan bahsedemezsin değil mi?
Biliyorsun ki sır tutmalıyız.
Ben ise hiç ilerleyemedim.
Senin yolun ayrı, kendine özgü bir tempoyla başka yerlerden geçeceksin. Aramızda hiçbir rekabet yok ve asla da olmayacak. Hava bir önceki gün gibi sıcak olacağı benziyordu. Panep Alçı Taşı Vadisi'ne gitmeye hazırlanıyordu ki ekip şefi yolunu kesti.
Nereye gidiyorsun?
Alçı Taşı aramaya.
Bu emri sana kim verdi?
Resim çizecek bir yüzeye sahip olmak için alçı yapmayı öğrenmeliyim. Bunun için de alçı taşına ihtiyacım var. Panep Lonca'ya kabul oluşundan beri ilk kez ekip şefini inceledi. Ciddi, güçlü, sert bakışlı, yavaş konuşan bir adamdı. Genç devin hakikat meydanında teke tek dövüşmekten kaçındığı tek kişiydi.
Burada kimsenin istediği gibi davranamayacağını hala anlamamışsın.
Bu bir fantezi değil, ihtiyaç.
Yetkin Nep kollarını kavuşturdu. İhtiyaçlara karar veren benim ve aklıma gelen bir tanesini söyleyeyim. Alçı taşı aramaya git, alçı yapmayı öğren ve köydeki tüm evlerin ön yüzlerini yenilemeye başla. Bitirdiğin zaman çizimcilik kariyerin hakkında konuşuruz. Köy tarihinde bazı işçiler bir günde inanılmaz miktarda alçı üretmekle ünlüydüler. Sabah aydınlığı 140 çuval ve Tanrı Amun'un adamı 205 çuvalla başta geliyordu. Ama Cesur Pay'ın öğrettiği teknik sayesinde bütün gün çalışarak açık hava atölyesinde 250 çuval doldurmayı başarmıştı. Lonca'nın alçı ihtiyacı şantiyelerin türüne göre değişiyordu. Ama evlerin ön yüzüne parlak beyaz renk vermek gerektiğinden Panep aylarca sürecek ve çabasının karşılığını almak istediği bir işe atılmadan önce gerekli maddeyi çok bol miktarda üretecekti. Ancak ekip şefine itaatsizlik köyden kovulmasına sebep olabilirdi. Bu yüzden Panep topraktan çıkardığı ham alçı taşını yakarken çektiği acıyı unutmak zorundaydı. 200 derecelik bir ısıda kireç haline getirdikten sonra inşaatçıların duvarlardaki pürüzleri giderip düzleştiren alçısını elde etmek için onu suyla karıştıracaktı. Pişkin Somun Pay, "Senin alçın benimkinden daha iyi," diye itirafta bulundu. "İnanılmaz bir pişirme tekniğine sahipsin." Bir duvarı birkaç kat kireç sütüyle sıvayıp köyün en yıpranmış evinin ön yüzünü alçılamaya başladım. "Ne düşünüyorsun?" "İyi bir çalışma Panep, böyle devam et. Aramızdan bazılarının hayat boyu alçıcı olarak kalıp çizimcilere dümdüz düzeyler sağladığını biliyor musun?" "İyi de bu beni tatmin etmiyor. Benim için alçı sadece bir aşama." "Henüz tüm sırlarını bilmiyorsun. Eğer ekip şefi seni çizimciliğe layık görürse kullanacağın boyar maddelerinin koyulaştırılmasında da kullanacaksın. Bir de iri kaya parçalarının yerleştirilmesinde temizleyici olarak işe yarıyor. Panep, her şeyden önce elde ettiğin ürünün kalitesini kontrol et." "Nasıl?" Pişkin Somun Pay kireç taşından bir kozalak gösterdi. Alçını test edip kıvamını ölçmeye yarayan bir deney kabı. Eğer çökelti görürsen hata yapmışsın demektir ve her şeyi yeniden başlamak zorunda kalırsın. Panep uyarıyı hafife almadı. Ona zorla verilen angaryadan bir an evvel kurtulup çizimcilerin dünyasına dahil olmaktan başka bir şey düşünmüyordu. "Pay çırakken sana da köyün evlerini yeniden alçılama emri vermişler miydi?" "Senin gibi bir iş gücüne sahip olmadığım için sadece benimkini yaptım. Burada herkese layık olduğu işler verilir." Panep birden Pay'ın görünmeye çalıştığından daha az sempatik olduğuna kanaat getirdi. Ona yardım etmek içinden mi geliyordu, yoksa ekip şefinin emirleri doğrultusunda mı hareket ediyordu? "Kendine iyi bak," diye öğütledi. "Kötü haberler seni verimsiz kılar ve tüm ustabaşılarımıza yol gösteren değecek kişi için çalış özdeyişini unutma." 54. Bölüm. Köydekiler şaşkın bir halde Panep'in en müşkülpesen kişilerin bile hayranlığını uyandıran istikrarlı çalışmasını izliyorlardı. Hayatı pahasına saldıran kararlı bir savaşçı gibi her cepheye dalıp güneşin daha da aydınlık gösterdiği parlak beyaz renkte düz bir yüzey elde edene kadar işi bırakmıyordu. Panep sayesinde köyün evleri hayat bulmuştu. Güzel Firuze elleri kalçalarında pervasızca kapıya dayanmış bir halde alaycı gözlerle genç devi süzüyordu. "Nihayet evime geldin. Benden kaçmaya devam etmenden korkuyordum." "Her evle ilgilenmek zorundayım ama senin evin mükemmel durumda."
"Sen öyle zannet. Güzelleşmesi için yeniden alçılanması gerekiyor. Ekip şefine şikayet etmemi istemezsin değil mi?"
Panep genç kadının üstüne atlayıp sol koluyla beline sarıldı ve havaya kaldırıp içeriye sürükledi. "Şantaj mı yapıyorsun?"
"Boya kururken fazla gerildiği için yatak odasında bir çatlak oluştu. Daha fazla büyümemesi için kaba sıva sürmek gerekiyor."
"Ben sadece ön cephelerle uğraşıyorum."
"Benim için kuralını bozarsın."
Firuze uzun ince bacaklarını Cesur'un beline dolayıp o kadar coşkuyla sarıldı ki delikanlı daha fazla dayanamadı. Enfes yükünü havaya kaldırarak girişin köşesindeki tuğla yatağa çıkan üç basamağı tırmandı. Dipnot: arkeolojik kazılara göre 1.80 metre uzunluğunda 0.90 metre genişliğindedir. Yatak alçılanmış ve tuvalet masası da çıplak bir kadın ile üzerinde kolyeden başka bir şey olmayan ve çan çiçeklerinin arasında yarı gizlenmiş kadın flütçünün temsil edildiği resimlerle süslenmişti.
Kapalı ve yükseltilmiş bir yerde bulunan bu yatak, kalın örtüler ve sevgililerin üzerine uzandığı yastıklarla rahat bir hale getirilmişti.
Panep, yerini şaşırdın.
Bu bir yatak değil mi?
Hathor'un himayesinde olan ve kötü güçlerle savaşıp topluluğumuzu çöküşten koruması için her sabah genç Horus'u yeniden doğurmaya tahsis edilmiş bir ayin yatağı bu.
Bana yeni zevkler tattır Firuze.
Hathor rahibesi din dersinden vazgeçip kendisini coşkuyla soymaya başlayan sevgilisine teslim oldu. Genç kadının harika vücudunu okşamaya dalan Panep, ayin yatağının başucunda çizili Bes'in yüzünü fark etmedi. Sakallı ve güler yüzlü bir cüce olan Bes'in görevi, yeni bir hakikat meydanı hizmetkarına hayat vermekti. Batı yakasının baş yöneticisi Abri durmadan şişmanlıyordu. Gitgide daha öfkeli olan karısı ona aile hayatını zindan ediyordu. İşteki canlılığını, giyiniş tarzını, saç biçimini, şarap tutkusunu sürekli tenkit ediyordu. Kısacası aralarında bir anlaşmazlık vardı ve uzun boylu esmer karısı geceleri şiddetli baş ağrılarını bahane ederek ayrı odalarda yatmak istiyordu. Abri de kaderine boyun eğerek tıka basa pasta yiyordu. Boşanmayı çok sık düşünüyordu ama servetinin önemli bir miktarı karısının olduğu için kendini sokakta bulmaktan korkuyordu. Karısı onu aldatmadı ve ortak mallarını ve evlerini oldukça iyi evirip çevirdiği için Abri'nin onu suçlayacak hiçbir nedeni yoktu. Bu cadaloz ona hiçbir zaman huzur vermemişti. Su kenarında saatlerce tembellik edip uzun öğleden sonra uykularına yatmak ve zamanın akışını hurma ağaçlarının gölgesinde tatmak imkansızdı. Şirret kadın yine de hayatından memnun değildi. Mehi'nin dediği gibi Abri mesleğinde tutuluyordu ve hiçbir imtiyazını kaybetmemişti. Ama bu bile karısına yetmiyor, Abri de artık karısının ne istediğini bilemiyordu. Tek derdi bu çılgın kadın olsa iyiydi. Sevimli tavırları ve sıcak sohbetine rağmen Mehi ondan 100 kat daha korkunçtu. Abri Teb'in yeni baş hazinedarının korkunç yükselişini şaşkınlıkla izliyordu. Önceleri bu kasıntı subayın amirleri veya kendisine güven duymayan saygın kişilerce alaşağı edileceğine inanmıştı. Ama Mehi tuzaklardan kaçınmayı bilmiş ve düşmanlarından daha kurnaz olduğunu göstermişti. Bugün Teb kuvvetlerine bahşettiği sayısız avantajlar sayesinde mali işlerin başına atandığından beri sadece Mehi'nin adı geçiyordu. Teb'in en kuvvetli kişisi Mehi'di. Hiç şüphe uyandırmadan iktidarı ele geçirmek için günden güne ağını örüyordu. Belediye başkanı Mehi'ye büyük şehrin idaresini bırakmıştı. Mehi öyle bir ustalıkla üstesinden geliyordu ki vezirin indinde harika bir üne sahip olmuştu. Abri onunla kurduğu özel ilişkilerinden dolayı büyük sevinç duymalıydı. Ama esasında onun kafasını meşgul eden şey de ilişkileriydi. Tehlikeli işlere girdiğinde Mehi'nin desteğinden yararlanacağını ümit ediyordu. Ama durum umduğunun tam tersi bir biçimde gelişmişti ve kumandan ona yakında hesap soracaktı. Can sıkıcı yandaşının gücü fark edilir derecede arttığından Abri sürekli çaba göstermesine rağmen hiçbir sonuca ulaşamadığını bahane etmeyi sürdürdü. İşte bu yüzden Batı yakasının baş yöneticisi 2 sene göz boyadıktan sonra Mehi'nin istediği gibi hakikat meydanına saldırarak koruyucusunu memnun etmeye karar vermişti. Abri sabah kahvaltısını sakin bir ortamda yiyeceğini umarak erken kalktı. Ama henüz yoğurdunu yiyordu ki şirret karısı buğday tarlalarının verimsizliğinden yakınarak içeri girdi. Abri de evinden kaçıp zanaatkarların köyüne giderken bir sürü pasta yuttu. Zanaatkarlar böyle bir çevrede yaşamayı nasıl kabul ediyorlardı? Ne zengin bir bahçeleri ne de dinlendirici hurma ağaçları vardı. Sadece çöl ve güneşin hakim olduğu çorak tepeler bulunuyordu. Ve hakikat meydanının önemli şahsiyetleri bu gizemli eserin sırrını kuruluşundan bu yana saklı tutuyorlardı. Abri Nil nehrine çok yakın olmasına rağmen nehrin ve şehrin zevklerinden çok uzakmış gibi yaşayan bu insanların çetin hayat şartlarına imrenmiyordu. Batı yakasının baş yöneticisinin tahtırevanı ilk tabyanın önüne geldiğinde muhafız Şef Sobek'in talimatlarına harfiyen uydu.
Abri'den hüviyetini göstermesini ve amirine haber vermeden yoluna devam etmeyip beklemesini rica etti. Abri'nin itirazları hiçbir şeyi değiştirmedi. Bu davranış endişelerini doğruluyordu. Sobek Enikon'u güvenlik önlemlerini arttırmış ve geçişleri kısıtlamıştı. Abri Sobek'in dosyasını incelemişti. Polis teşkilatına girişinden hakikat meydanına atanmasına kadar dürüst, sadece işiyle meşgul bir polis izlenimi vermişti. Mesleğinde tenkit edilecek en ufak bir husus yoktu. Yüksek rütbeli görevli, aşılması zor bir engel haline gelen bu namuslu Nübyeri'den kurtulmak için Mehi'ye sunacağı bir sebep bulamamıştı. Oysa Abri buraya bir açığını yakalamak üzere gelmişti. Şef Sobek Abri'yi karşılamaya geldi. Polis bir sorun mu var diye sordu. Görevim icabı yardımcılar grubunda her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak istiyorum. Peki oraya gidelim. Abri'nin köye giriş izni yoktu ve polis şefi eşlik etmeden tabyaları aşamazdı. Görevinizden memnun musunuz Sobek?
Eşim zor ama heyecanlı. Şu faili meçhul cinayette olmasaydı.
Hala bir ipucu yok mu?
Hiçbir ipucu yok.
Seneler geçti, hiç kimse sizi suçlamıyor, eninde sonunda unutacaksınız.
Asla, adamlarımdan biri öldürüldü. Ama olup bitenleri nasıl öğreneceğim?
Eğer suçlu köyden biriyse?
Onu da düşünüyorum ama en ufak bir kanıtım yok.
Abri Sobek kendisini soğuk bira içmeye davet etmeden önce yardımcıların işleriyle ilgilenir gibi yapıp onların mütevazı evlerini ziyaret etti. Galiba evli değilsiniz.
Hayır ve ne niyetim ne de imkanım var. Loncanın asayişini sağlamak bütün vaktimi alıyor.
Yönetici bekarlık uzun vadede zor gelebilir diye devam etti. Siz burada yeteneklerinizi kanıtladınız. Daha çok ödüllendirileceğiniz, daha az yorucu bir makam istemez miydiniz?
Bu kararı ancak vezir verebilir.
Özel bir görüşme esnasında ona sizden bahsedebilirim. Sizin vasıflarınızdaki birinin bu yıpratıcı işten daha iyilerine layık olduğunu anlaması gerekir. Sobek ilgilenir göründü. Abri bir açığını ortaya çıkarmak için gelmemiş miydi?
Ne tür bir terfi ümit etmeliyim?
Mesela Teb Nehir Güvenliği'nin idaresi. Şimdiki görevlinin yardımcısı olacaksınız. O yakında emekli olunca onun yerine geçeceksiniz.
Karşılığında ne istiyorsunuz?
Şimdilik hiçbir şey sevgili Sobek. Tabii ki bu ufak yardım bizi çok samimi iki arkadaş yapacak. Ve arkadaşlar arasında bilgi alışverişi yapılır, yardımlaşılır değil mi? Nübiyeli başını salladı. Abri nihayet kumandan Mehi'ye harika haberler verecekti. 55. Bölüm. Cesur Panep kendisine en masumundan en vahşisine dek tüm aşk oyunlarını öğreten Firuze'ye müthiş bir tutkuyla bağlanmıştı. İşi bitip güneş batı yönündeki dağın ardında kaybolurken genç adam zevk sarhoşluğunu tatmak için metresinin evine gidiyordu. Aylar geçiyor, Panep köydeki evlerin cephelerini pırıl pırıl yapıyordu. Ama artık sadece kireç taşı parçalarının üzerine soluk taslaklar çiziyordu. Ve kendi eviyle uğraşmayı bırakmıştı. Geceleri Firuze'nin evinde kalmaya başladığından beri ekip şefi Neb'in idaresindeki atölyede çalışan arkadaşı Nefer'i nadiren görüyordu. Firuze'nin güzelliği gökyüzünün veya Nil'in güzelliği gibi mevsimlere göre değişiyordu. Yazın açıyor, sonbaharda yumuşuyor, kışın yabanileşiyor, ilkbaharda yakıyor, Panebe arzunun uçsuz bucaksız yollarını açıyordu. Yakında tüm köy bembeyaz olacaktı. Alçıcı ekip şefinin kendisine verdiği işi başarıyla sonuçlandıracak ve nihayet çizimciler grubuna kabul olunmayı talep edecekti. O gün Firuze'nin evine giderken bu başarısını azgın bir boğa gibi sevişerek kutlamayı planlamıştı. Ama Firuze'yi uzun kırmızı bir elbise, bakırdan bir bilezik ve kolye ile süslenmiş bir halde buldu. Taktığı peruk şahane yüzünü neredeyse soldurmuştu.
Firuze, Hator rahibeleriyle bir ayine katılıyorum ve tapınağa gitmeliyim.
Beni yalnız mı bırakıyorsun?
Bununla başa çıkacağından eminim deyip gülümsedi.
Genellikle sabahları çok erken veya akşama doğru tapınağa giderdin.
Biraz dinlen Panep, yarın akşam daha güçlü olacaksın.
Firuze evden o kadar alımlı bir yürüyüşle çıktı ki delikanlının içinden onun üzerine atlayıp öpücüklere boğmak geldi. Ama saygın rahibe havası onu kararından caydırdı.
Firuze, benimle evlenir misin?
Sana tekrar ediyorum, ben asla evlenmeyeceğim.
Firuze gitmişti. Panep kendini yapayalnız, aptal ve işe yaramaz hissetti. İstemeyerek evinin yolunu tuttu. Eşiğe yaklaşırken etrafa baş döndürücü parfümler sıkılmış gibi enfes kokular duydu. Kapı açıktı ve bir kadın hafiften bir şarkı mırıldanıyordu. Panep içeri girdiğinde kuru günlük kafuru, kavun tohumu ve fındıktan oluşan yanıcı tozla odayı tütsülemiş, sonra da zemini nitratlı suyla ıslatmış olan ince uzun boylu Uabet'i gördü. Mangaldan hala duman çıkıyordu. Bu böceklerin ölmesine de yarayacaktı.
''Evimde ne yapıyorsun?''
Şaşıran genç kız çalışmasına ara verdi. ''Ah sen misin? Hemen içeri girme, her yeri kirleteceksin.''
Panep'in el ve ayaklarını yıkaması için su dolu bakır bir leğen getirdi.
Artık gece şeytanlarından korkacak bir şey kalmadı. Odanın her köşesine öğütüp toz haline getirdikten sonra birayla karıştırdığım sarımsak serptim. Duvarlara sürdüğüm sarı asma yağı da sinekleri kaçırtacak. Bir saniye sabreder misin? Odanın temizliğini henüz bitirmedim.
Hurma ağacının sert ve uzun lifleri düğümlenip bağlanarak yapılan bir süpürgeyi yakaladığı gibi işini bitirmeye koştu. Panep elini kolunu sallayarak evi gezdi. Neredeyse evini tanıyamayacaktı. Daha dün sadece bir hasırdan ibaret olan giriş ve girişten sonraki odada şimdi tabureler, katlanabilir sandalyeler, yarım metre yüksekliğinde dayanıklı küçük masalar, 70 santimetre boyunda 40 santimetre eninde ayaklı kandiller, pişirilmiş topraktan tencereler, düz veya bombeli kapaklı birçok eşya sandığı, sepet, çanak ve çuvallar vardı. Genç kadın her yere tahta çengeller çakıp küfeler asmıştı.
21. ayrımın sonu. Sayfa 289.